13. Bölüm Muhteşem Dönüşüm. Müjdelerdeki doğumu, ölümü ve dağdaki vaaz gibi İsa hakkındaki hikayeleri bir yana bırakırsak, muhtemelen yeni antlaşmadaki en bilinen bölüm, Pentekost gününde Kutsal Ruh'un İsa'nın öğrencilerinin üzerine döküldüğü Elçilerin İşleri 2. bölümüdür. Bu olay, kilisenin yeni yeni filizlenmeye başlamasına ve İsa'nın adıyla küresel müjdeciliğin başlangıcına işaret etmektedir. Bu bölüm tanıdık gelse de içinde çoğumuzun farkına vardığından çok daha fazlası gerçekleşiyordu. Elçilerin İşleri 2. bölümü aslında İsrail'in haricindeki ulusların ilahların yönetiminde olduğu eski antlaşmanın Babil sonrası kozmik coğrafyasını tersine çevirme mücadelesini iletmek üzere tasarlanmıştır. Pentekost'ta yaşananlar, Babil'de Tanrı tarafından mirastan mahrum bırakılan tüm ulusların içine İsa'nın müjdesiyle ruhsal savaşın eski bir stratejisiyle sızma amaçlı bir savaş planıydı. Pentekost, Elçilerin İşleri 2'de anlatılan Pentekost gününde gerçekleşen olaylar kesinlikle olağan dışıydı. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?" Elçilerin İşleri 2:1-8. Bu dikkat çekici pasajdaki eski antlaşmanın doğaüstü dünya görüşüne bizi götüren bazı şeyler çeviri metinlerinde açık değildir. Kutsal Ruh'un gelişiyle ilişkilendirilen rüzgarın esişi eski antlaşmada Tanrı'nın varlığının tanıdık bir tanımıdır. 2. Krallar 2:1-11. Yakup 38:1-46. Aynı zamanda ateş de Tanrı için kullanılan tanımlarda tanıdık bir ifadedir. Hezekiel 1:4, Yeşu 6:4-6, Daniel 7:9, Mısır'dan çıkış 3:2, 19:18, 20:18. Bu referanslardan Tanrı'nın olay yerinde bulunduğu ve gerçekleşen olayların arasında olduğu açıktır. Niyeti, uluslara atadığı yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9. Ancak daha sonra onun düşmanları olan Mezmurlar 82, ilahlardan ulusları geri alma planını başlatmaktı. Bunu gerçekleştirmek için Tanrı'nın kullandığı araç, elçilerin sözleri yani diller imgesiydi. Tanrı, Pentekost gününde İsa'nın Yahudi öğrencilerinin düşman ilahların hakimiyeti altındaki tüm uluslarda yaşayan ve bu nedenle farklı dillerde konuşan ancak o anda orada toplanmış olan diğer Yahudilerle konuşmalarını sağladı. Onlar müjdeyi işitip iman ettiklerinde uluslarına geri dönecek ve başkalarına İsa'yı anlatacaklardı. Pentekost ve Babil. Babil Kulesi olayı, Tanrı'nın ulusları dağıtma ve onları diğer ilahların yönetimine verme kararını getirmişti. Yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9. İlk bakışta o olayla Elçilerin İşleri 2'de gerçekleşenler arasında çok fazla bir bağlantı yok gibi görünüyor. Ancak orijinal dillerde ikisi arasında net bağlantılar mevcuttur. Elçilerin İşleri 2'deki iki anahtar öğe olayları Babil'e bağlamaktadır. İlk olarak ateşten diller ifadesi dağılmış olarak tanımlanıyor ve ikinci olarak dünyanın her ülkesinden gelen Yahudilerden oluşan kalabalığın şaşa kaldığı söyleniyor. Tercümelerde bu detay özellikle ikna edici görünmüyor. Luka Grekçe yazıyordu ve burada kullandığı dağılmış ve şaşa kaldı olarak tercüme edilen Grekçe sözcükler her ikisi de dillerin ve Babil'deki ulusların dağılmasını, karışmasını ve bunun sonucunda ortaya çıkan şaşırma durumunu anlatan Yaratılış 11:7 ve yasanın tekrarı 32:8'den gelmektedir. Elçilerin işlerinin yazarı Luka Yahudi değildi. O sadece Grekçe okuyabiliyordu. Dolayısıyla o zamanlar ve hala günümüzde Septuagina olarak bilinen eski antlaşmanın Grekçe tercümesini kullanıyordu. Çok az insan İbranice okuyabildiği için Septuagina ilk kiliselerin eski antlaşmasıydı. Luka Elçilerin İşleri 2. bölümünü kaleme aldığında Babil olayını düşünüyordu. Fakat nasıl bir bağlantı kuruyoruz? Pentekost'ta neler olduğu hakkında bir düşünün. Tanrı olarak gelen kutsal ruh, eski antlaşmada sıklıkla rüzgarın esişi ve ateş ile gelirdi. Birden fazla dile sahip olmanın Babil'in sonucu olarak getirdiği şaşkınlık, ateşten dillerin, elçilerin kutlama için Yeruşalim'de toplanan dünyanın her yerinden gelen Yahudilerin dillerinde konuşmasına olanak sağlamasıyla ortadan kalktı. Oradaki 3000 kişi İsa hakkındaki mesajı anladı ve inandı. Elçilerin İşleri 2:41. İsa'yı Mesih olarak kabul eden bu yeni inanlılar Babil'de dağılan uluslara kendi ülkelerine o mesajı götüreceklerdi. Yaratılış 11'de Tanrı uluslara arkasını döndü ve hemen ardından Yaratılış 12'de İbrahim'i Tanrı'nın yeni halkı ve ulusunu kurmak için çağırdı. Artık reddettiği tüm o uluslardan insanları toplayacak ve onları inanlılardan oluşan ailesinin yanı sıra İbrahim'in soyundan gelen Yahudi inanlıların arasına tekrar alacaktı. Zamanı gelince Tanrı'nın krallığı düşman ilahların krallıklarını kaplayacaktı. Tüm bunların inanılmaz olan kısmı ise bunun elçilerin işleri 2'deki ulusların ve takdim edindikleri sıranın listesi olmasıydı. Onlara haritadan baksanız Yahudilerin Babil ve İran'da eski antlaşmanın sonunda sürüldükleri doğudan batıya o zamanlar bilinen en uzak noktaya doğru ilerlerdiniz. Onlar ilahların hakimiyeti altına verilen, Yaratılış 10'da listelenen uluslarla aynı mesafe ve alanı kapsarlar. Savaşımız insanlara karşı değildir. Elçilerin İşleri kitabının büyük bir kısmı Pavlus'un müjdeyi duyurma yolculukları ile ilgilidir. Pavlus, Yahudi olmayanlara gelen bir elçiydi. O, ilk başlarda İsrail'in dışındaki uluslarda kiliseleri başlatmak üzere Tanrı tarafından gönderilmişti. Pavlus'un yolculukları ve Romalılar tarafından tutuklanması gibi hayat koşulları onu batıya yöneltti. Yeni antlaşma mektuplarında Pavlus, sıklıkla hizmetine ve müjdenin yayılmasına karşı çıkan ruhsal güçlerden söz eder. Pentekost'un ardından hakimiyet alanlarını ihlal ettiği kötü varlıklar için kullandığı kelime dağarcığı, eski antlaşmanın kozmik coğrafyasını anladığını gösteriyor. Karanlığın gözle görülmeyen güçleri için Pavlus'un terminolojisi boyunca geçen ortak bir noktayı fark ettiniz mi? Yönetimler, hükümranlıklar, Efesliler 1:20-21, 6:12, Koleseliler 2:15. Hükümranlıklar, Efesliler 1:20-21, 3:10, 6-12, Koleseliler 2-15, 1. Korintliler 2-6. Güçler, Efesliler 1-20-21, 3-10. Egemenlikler, Koleseliler 1-16. Rabler, Efesliler 1-20-21, 1. Korintliler 8-5. Tahtlar, Koleseliler 1-16. Tüm bu sözcükler coğrafi hükümranlığa işaret ediyor. Aslına bakılırsa bu aynı terimler yeni antlaşmada ve beşeri politik erklerin diğer Grek literatürlerinde kullanılmaktadır. Pavlus'un kullandığı dil o hakimiyet alanı yönetimini baz alıyor. Eski antlaşmanın ruhsal dünyanın insan dünyasıyla ilişkisini nasıl tasvir ettiğini yansıtıyor. Tanrı tarafından bir kenara atılan uluslar, ona ve halkına düşman olan ruhsal varlıkların hakimiyeti altındadır. İspanya'ya gideceğim. Elçilerin İşleri kitabı, Pavlus'un Roma'ya seyahatiyle sonlanmaktadır. Pavlus bir tutukluydu ve Roma'ya iki sebeple gidiyordu. Davasını Sezar'a iletmek ve müjdeyi yaymak. Ancak Pavlus, düşman ilahların mülkiyetindeki ulusları geri almak için o dönemlerde bilinen dünyanın en ucuna gitmesi gerektiğini biliyordu. Eski antlaşma zamanlarında o yere Tarşiş deniliyordu. Pavlus'un zamanında ise oranın adı İspanya idi. Pavlus'un misyonunu tamamlamak için İspanya'ya gitmesi gerekiyordu. Tutuklanmadan önce Romalılara söylediği sözler, İsa için her ulusu geri almak amacıyla İspanya'ya, onun dönemindeki yeryüzünün en batı ucuna doğru gitmeye tamamen kararlı olduğunu bize anlatıyor. İspanya'ya giderken size uğrarım. Yol üzerinde sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doyduktan sonra beni oraya uğurlayacağınızı umarım. Bu işi bitirip sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayacağım. Sonra da İspanya'ya gideceğim. Romalılar 15-24-28. Pavlus, Tanrı'nın krallığını eski haline getirme planının o hayattayken harekete geçtiğini kavramasıyla motive oldu. Öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanınca bütün İsrail'in kurtulacağına inanıyordu. Romalılar 11-25-26. Pentekost'un başlattığını sonuca ulaştırması gerektiğini düşünüyordu. Bu neden önemlidir? Pavlus kendi hayatında doğaüstü bir bakış açısına sahipti. Kendisini Tanrı'nın bir aracı olarak görüyordu ve zaten öyleydi de. Aynı şekilde Pentekost'tan sonra yaşadıkları yerlerdeki şeytanlık kalelere sızmak için Yeruşalim'den gelip Pavlus'un yanında duran adsız tüm yeni inanlılar da Tanrı'nın araçlarıydı ve biz de öyleyiz. Bizler aynı Pavlus gibi Tanrı'nın araçlarıysak o halde o neden daha tesirli ve etkiliydi? Tek fark Pavlus'un hayatının amacının ne olduğunu anlamış olmasıydı. O, yeryüzü üzerinde hakimiyete sahip güçlerin gerçek olduğunu, arkasındaki ve içindeki gücün ise onlardan çok daha büyük olduğuna inanıyordu. Tüm bunlara inanıyor musunuz? Kutsal kitap onları kesin olarak ortaya koymuştur. Pavlus da hayatı boyunca onları o şekilde ele almıştır. Pavlus dünyanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyordu. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Norveç, Avustralya, İzlanda ve diğer birçok yeri bilmiyordu. Ama Tanrı biliyordu. Tanrı müjdeyi tüm dünyaya yayma görevinin nihayetinde Pavlus'un algılayabildiğinden çok daha fazlası olacağını biliyordu. Tanrı müjdenin yeryüzünün her yerine ulaşması durumunda diğerlerinin Pavlus'un amacını kendi hayatlarında takip etmek zorunda kalacaklarını biliyordu. Eğer görevi tamamlamak için aktif olarak çalışmıyorsak, yeryüzünde yapmamız gereken şeyi gerçekleştirmiyoruzdur. Tanrı'yı sadece bizim isteklerimizi karşılamaya gelmesi için istiyorsak, bu durumda İsa 12'ler ve Pavlus'tan çok Babil'deki insanlara benzemekteyiz. İncelediğimiz kutsal yazılardaki bölümlerin diğer bir iması şeytani kale kavramının kutsal kitaba ait olmasıdır. Bize şeytani bölgelerin veya sınırların ve hatta karanlık taraf için ruhsal egemenlik hiyerarşisinin tam açıklaması sunulmuyor. Ancak gözde görülmeyen güçlerin yeryüzünü kendi hakimiyet alanları olarak gördükleri anlatılıyor. O güçlerin Tanrı'nın egemenliğine direndiği ve insanların Tanrı'nın adil yönetiminin her yere yayılma planının bir parçası olmalarını istemediği bize açıklanıyor. Bunun da anlamı mantık veya deneysel bulgularla açıklayamayacağımız bir direniş beklemeliyiz ve bu direnişi kendi başımıza yenemeyiz. Tanrı amacını ileriye götürmek konusunda bize yardımcı olması için kendi ruhunu ve gözde görülmeyen aracılarını bize verdi. 1. Korintiler 3:16, 6:19, İbraniler 1:13, 1. Yuhanna 4:4. Kendimize sormamız gereken asıl soru şudur. Her gün yeni bir güne Pavlus'unkiyle uyuşan bir dünya görüşü ve bunun doğaüstü etkileriyle uyansak hayatlarımız nasıl olurdu? Her gün yaşamlarımız kardeşlerimizi karanlıktan kurtarma göreviyle Tanrı'nın ailesinin bir parçası olarak bulunduğumuz konumun farkındalığı etrafında düzenlenmiş olsa nasıl olurdu? Aldığımız her kararın ve söylediğimiz her sözün öylesine amaçsız olmadığının bilincinde olarak yaşasaydık nasıl olurdu? Etrafımızdaki gözde görülmeyen zeki varlıkların onları görmesek de bilmesek de diğer insanları iyi ya da kötü yönde etkilemek için kararlarımızı, sözlerimizi kullandıklarına inansaydık nasıl olurdu? Konu gerçekten kim olduğumuza, kim olacağımıza ve neden burada olduğumuza gelince işlerimizin, kazancımızın, yeteneklerimizin ve hatta sorunlarımızın hiçbir önemi yoktur. Ne doğaüstü dünyayı ne de mikroskopik dünyayı görebiliriz. Ancak ikisinin de ayrılmaz bir parçasıyız. İlk inanlılar bu şekilde düşünüyorlardı. Bir sonraki bölümde göreceğimiz üzere etraflarındaki dünyanın bir gün teslim olacak karanlığın kölesi olduğuna inanıyorlardı. Savaşın gerçek anlamda düşman dünya ve güçlerine karşı olduğu gerçeğine rağmen onlar Tanrı ve Tanrı'nın gözde görülmeyen aracılarının onlarla birlikte çalışmasıyla Hristiyanlık olarak adlandırdığımız küresel hareketi sessizce ortaya koydular. Onlar ruhsal çatışmanın gerçek olduğuna ve en nihayetinde bu çatışmayı kaybedemeyeceklerine inandılar. Biz onların kaybetmediklerinin canlı kanıtlarıyız.